Kıymetli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Bugün programımızda Şebnem Dergisi'nin Aralık 2015 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Gönül İkliminden İnciler başlıklı yazısını sunacağız. Dinin aşk, vecd, huzur ve şekle yaşanabilmesi için Kur'an ve sünnetin hayatın her safhasına yaygınlaştırılması zaruridir. Böyle bir manevi tekamül için en mühim vesile de kalbin muhabbetle donanmasıdır. Zira muhabbet, itaati ve fedakarlığı beraberinde getirir. Gönüller arasındaki manevi cereyan hattı da ancak muhabbet sayesinde tesis edilebilir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i ona duyduğumuz aşk nispetinde ve ona yakınlaştığımız ölçüde tanıyabiliriz. Çünkü muhabbetin şiddeti ölçüsünde aşıkla maşuk arasında bir hissiyat benzerliği yaşanır. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Hadisi de bu kalbi beraberliği ifade eder. Yani seven, sevgisi nispetinde sevdiğine benzemeye, onun şahsiyet ve karakterinden hisseler almaya başlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den almamız gereken en mühim manevi tahsil, iç dünyamızı onun gönül dokusundaki hissiyatla müşterek hale getirebilmektir. Bir müminin gönlü, muhabbeti Resulullah'ta ne mertebeye vasıl olursa, dünyada nail olacağı huzur ve saadet, ahirette ulaşacağı makam o nispette yüce olur. Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'i alemlere rahmet olarak gönderdiğini bildirmiştir. Dolayısıyla rahmet insanı olabilmek ancak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i en güzel şekilde tanıyabilmekle, yani onun siretini, sünnetini ve muhabbetini tahsil edebilmekle mümkündür. Bir yaratılış harikası olan Fahri Kainat Efendimiz'i beşeri takat dahilinde kamilen kavrayabilmek mümkün değildir. Bu alemden alınan intibalar onu izah ve idrakte kifayetsiz kalır. Zira sahili olmayan bir ummanı bir bardağa sığdırmak mümkün değildir. Bu sebeple onun asli vasfını bütünüyle tavsif etmeye hiçbir fani muvaffak olamadı. Yüksek ahlakı ve yaratılışı layıkıyla kavranamadı. Alimler, mütefekkirler ve gönül sultanları onun yolunda bulunmayı izzet, kapısında sail yani dilenci olmayı devlet bildiler. Bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i tanıyabilirsek, yarın mahşerde o da bizi tanır. Gönlümüz onu görecek kıvamda olursa o da bize nazar kılar. Onu duyar ve dinlersek o da bizim feryadımızı işitir. Kısacası biz ona tabi olalım ki o da bize, peygamber de sizin üzerinize şahit olsun buyurulduğu üzere şahit ve şefaatçi olsun. Müminin vazifesi Allah'ın emirlerini sırf Allah emrettiği için ve Resulullah Efendimiz'in tatbik ettiği şekilde ifa etmektir. Bu hususta iyi niyetle bile olsa şahsi görüşüyle hareket edip sünnetin dışına çıkmak kulu yanlışlara sürükler. Bunun için hangi salih amelin ne zaman, nasıl, ne ölçüde ve ne şekilde tatbik edileceğini sünnetten öğrenmek gerekir. Fuday bin İyaz Hazretleri şöyle buyurmuştur. Şayet bir amel ihlasla yapılır da doğru olmazsa kabul edilmez. Doğru olur ancak ihlaslı olmazsa yine kabul edilmez. Ta ki hem ihlaslı hem de doğru olana kadar. İhlas onun Allah için yapılması, doğru olması da sünnet üzere olmasıdır. Dolayısıyla amellerimizin Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun olmasını istiyorsak, hem kalbimizdeki niyetin halis olmasına hem de o ameli sünnetteki tarifine uygun şekilde ifa etmeye gayret göstermeliyiz. Unutulmamalıdır ki muhabbetin en büyük alameti itaattir. sevilen uğrunda fedakarlıktır. Seven, sevdiğine gönlündeki muhabbet seviyesinde tabi olur. Şayet davranışların temelinde muhabbet varsa, orada samimiyet, ihlas ve bereket vardır. Ameller de muhabbet zemini üzerinde icra edildiğinde ulvileşir. İmam-ı Azam Hazretleri buyurur, kalp zulme meylettiği zaman zalimleri sever. Zalimleri sevdiğinde de onlardan olur. Kalp hakka ve hak ehline meylettiği zaman onlarla dost olur. Bu duruma göre söz ve amellerin gerçekliği ancak kalp cihetiyle mümkün olur. Dünyanın hak ve hakikatten uzak olduğu, gönüllerin isyan, gaflet ve cehalet karanlığında boğulduğu bir devir olan cahiliye karşısında ashab-ı kiram kalpleri İslam'la buluşturarak hidayetlere vesile olabilmek için ta Çin'e gitti, Semerkant'a gitti, Kavreyan'a gitti, asla uzak demedi, zor demedi, tehlikeli demedi, imkansız demedi. Üşenmedi, yorgunluk hissetmedi, ulaştı. Dünya bugün de bir cahiliye devri yaşıyor. Yani ahiret endişesinden uzak bir dünya arzusuyla yanıyor. Dolayısıyla bu cahiliye karşısında bizim ağır bir mesuliyetimiz var. Alemlere rahmet olarak gönderilen Resul-i Ekrem Efendimizle beraber olmayan her devir cahiliye. Onunla birlikte çarpmayan her yürek derin bir gaflette. Onu takdir edemeyen her vicdan zavallı. Onun âb-ı hayat katreleri olan hayat ölçülerine her zaman muhtaçız. Şu ahir zaman hengamında her geçen gün bir önceki günden daha fazla muhtaçız. Cenab-ı Hak Mekke'de iman ve tevhid için her meşakkate katlanmalarından Medine'de büyük bir fedakarlık, cömertlik ve hatta îsâr hali sergileyerek daima din kardeşlerinin iyiliğini ön planda tutmalarından ve yeryüzünde hakkın şahidi olarak yaşayıp İslam'ı yaşatma azimlerinden dolayı ashab-ı kiramdan razı olmuştur. Peki bu hasletler bizlerde hangi seviyede? Mümin kendini fani ömrünün müddetine göre değil, ahiretin sonsuzluğuna göre eğitmelidir. Yani takva eğitimine ihtiyaç vardır. Bu eğitim de kitap ve sünneti yaşayabilmenin eğitimidir. İman bir ışık kaynağına benzer. Nefsani ve şeytani rüzgarlar bu ışığı söndürmek için ömür boyu her fırsatta esip dururlar. İşte ibadetler bu menfi rüzgarlara karşı iman ışığını koruyan bir fanus gibidir. Dolayısıyla ibadetler ne kadar halis niyetle ve makbul bir keyfiyette ifa edilirse, kalpteki imanın nuru da o kadar kuvvetli ve parlak olur. Ebu'l-Hasan el-Buşenci der ki, bir kimsenin içi dışından daha değerli olursa onun adına veli denir. Bir kimsenin içiyle dışı aynı değerde olursa onun adı da alimdir. Bir kimsenin dışı içinden kıymetli olursa buna da cahil damgası vurulur. Rabbimiz yüreklerimize imanın vecdini, gönüllerimize Kur'an'ın nurunu ve Habibinin muhabbetini lütfu keremiyle ihsan buyursun. Önümüzdeki veladet kandilini ümmeti Muhammed için bereket ve rahmet vesilesi kılsın. Söz, fiil ve davranışlarımızla Efendimiz'e yakınlaşarak bu mübarek kandili gerçek manada idrak edebilmeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin. Amin. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, Gönül İkliminden İnciler başlıklı Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı güzel bir yazıyı paylaştık programımızın başında ve şimdi yine Şebnem Dergisi'nden bir başka yazıyla devam edeceğiz. Şefika Meriç'in kaleminden aktaracağız. Hırslarımıza yenilmeden başlığıyla. İnsan zafiyetlerle dolu bir varlık. Yaratılış macerasında Hazreti Adem'le başlayan bu insan olma özelliğimiz, aynı zamanda zafiyetlerimizin neler olduğunu ortaya koymaktadır. Bu zayıflıkları en aza indirmek için nefisle yapılması gereken mücadelenin ehemmiyeti büyüktür. İnsanda bulunan zaafları çok farklı şekillerde sıralayabiliriz. Benlik duygusu, dünya sevgisi, maddiyat bağımlılığı, şöhret hastalığı, itibarlı olma sevdası, bitmeyen heves ve istekler vesaire. Bir de insanın en ağır bir şekilde imtihan edildiği bir alan var. İhtiras. İhtiras, Kur'an-ı Kerim'de tamah, açgözlülük, aşırı tutku, sonu gelmeyen istek gibi değişik manalarıyla yer almıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ifadesiyle, kişideki mal hırsının, şeref ve mevkiye düşkünlüğün dinine verdiği zarar, iki aç kurdun sürüye verdiği zarardan daha büyük olur. Mevlana Hazretleri, dünya ne kumaş, ne para, ne kadındır. Dünya, insanı Allah'tan gafil bırakan şeydir, diyor. Yani denize geminin yüzmesi gibi, kulun dünya nimetleri içinde bulunduğu halde onların sevgisini gönlüne yerleştirmemesidir. Çünkü gemi suyun içinde yüzer, fakat su geminin içine girecek olursa gemi batar. Kulun eşyaya, servete sahip olması gerekir. Eşya ve servetin insana sahip olması değil. Servet ve eşyanın kula hizmetçi olması icap eder. Çünkü bunlar insanın hizmetine verilmiş şeylerdir. Kişinin kendi hizmetçilerinin hizmetçisi ve kölesi haline gelmesi ne kadar gülünçtür. Abdülkadir Geylani Hazretleri, dünyayı kalbinden çıkar, onu elinde tut veya cebine koy. Zira o haliyle dünya sana zarar vermez, diyor. Dünyanın şerli, zararlı, çirkin, menfur, değersiz ve tahkire layık yönü, insanın dünyanın, dünyalıkların, eşyaların kulu kölesi haline gelmesidir. Övülen, sevilen ve tasvip edilen yanı ise, kişinin dünya hayatını ve malını bir fırsat bilerek Allah yolunda çalışması, Allah için harcaması, kendi ahireti için hazırlık yapması ve geçici şeylere aldanmamasıdır. Dünyayı kalben değil, kesben, yani çalışma açısından sevmelidir. Dünyayı kesben değil, kalben terk etmelidir. İslam'ın genel hususiyeti olan itidal, yani denge, hayatımızdaki en önemli ölçülerden biri olmalıdır. Aşırılığın her türlüsü bir noktadan sonra zararlı duruma dönüşebilmektedir. Bu, ibadet hayatında haddi aşmak şeklinde olabileceği gibi, yine kullukta olması gerekeni yapmamak olarak da ortaya çıkabilir. Fani bir varlık olduğumuz şuuru bizim dünya ile bağımızı azaltır ve aşırı hırslarımızın önüne geçmemize yardımcı olur. Çok meşhur bir söz olarak hafızalarımızda yer eden, yarın ölecekmiş gibi ahiret için, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalış cümlesi, parça parça anlaşılmaya çalışıldığında yanlış anlaşılmaya sebep olabilecek bir mahiyet arz etmekle birlikte, bizi dengeli bir hayata sevk etmesi açısından içinde hakikat ölçüleri barındırır. Kur'an-ı Kerim, insan karakterini tahlil ederken onun cahil, zalim, aceleci, az düşünen, hırslarına yenilen bir varlık olduğunu haber verir bize. Rabbimiz adeta zayıf noktalarınız bunlar, bunların üzerinde hassasiyetle durun demektedir bizlere. Hayatımız alabildiğine hızlı akarken zaman zaman bu hızı kesecek olaylar yaşarız. Mesela bir ölüm hadisesi ya da bizi doğrudan ilgilendiren bir felaket veya hayat düzenimizi altüst eden bir gelişme. Bu durum aynen yolda arabasıyla son gaz giden bir insanın aynı yol üzerinde gördüğü bir kazadan sonra kendine gelmesi ve ben ne yapıyorum? Bu yaptığım düpedüz ölüme gidiş diye düşünerek hayatına tekrar çeki düzen vermesine benzer. İnsan çoğu zaman hırslarının peşinde koşar. İhtiraslarına yenilir. ta ki kendisini sarsan bir hadiseyle karşılaşana kadar. İşte asıl olması gereken denge, büyük bir dersle karşılaşmadan önce kurulması gereken dengedir. Ancak hadiseleri ve insanları okumasını bilen bir kimse, kendi başına bir bela ve sıkıntı gelmeden de hayatında düzenlemeler yapmasını bilir. Hırs tamamen insanın iç dünyası ile ilgili bir durumdur. Hayatı algılayış biçimi, hadiseleri yorumlayışı ve onlara nasıl mana verdiği ile ilgilidir. Varlıklı insan çok hırslıdır da, fakir insan az hırslıdır diye bir hükme varmak çoğunlukla doğru değildir. Ya da meşhur bir insanla sıradan bir kimsenin hırsı aynı olabilir. Kısacası sahip olduğumuz bazı şeyler hırsı tetiklemekle birlikte sadece sahip olmak bir hırs sebebi değildir. Bu biraz da insanın kendisine ve hayata bakış tarzıyla alakalıdır. Asıl olan insanın nefsindeki bu hırs meylini hayır ve güzelliklerde yarışmaya döndürmesi, fani dünya, makam ve serveti uğrunda heder etmemesidir. Bu da ölümü ve ahireti unutmamakla mümkündür. Uzun ahiret yolculuğumuzda bize ne gerektiğini düşünmek, dünyada sahip olacağımız şeyi belirlemekte bize yardımcı olur. Bazen tamamen manevi bir veçeyle yaptığımız tutum ve davranışları bile sorgulamalıyız. Tevazumuz, mütevazılığımızdan mı yoksa gösteriş ve kibirden mi kaynaklanmaktadır? Hizmetimiz Allah rızasını mı hedeflemektedir yoksa onu dünyevi bir takım gayelere ulaşmak için basamak mı yapmaktayız? Dünyayı ahiret uğruna mı harcıyoruz, ahireti dünya uğruna mı? Bu bütün fazilet ve meziyetlerde söz konusudur. İlim, makam, servet, şöhret ve benzeri her türlü imkan nihai olarak hangi amaçla kullanılmaktadır? Bu muhasebeyi nefsimizle sık sık yapmalı ve kendimizi kandırmadan samimiyetle bu sorulara cevap aramalıyız. Hırsları bitiren ölmeden önce ölebilmektir veya hesaba çekilmeden önce kendimizi hesaba çekebilmektir. Yine Rabbimizin beyanıyla, ey iman edenler! Allah'tan ona yaraşır şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Ayeti kerimesindeki hakikat gereği, onun huzurunda daima takva üzere bulunmaya gayret etmektir. Hülasa, ihlaslı bir Müslümanın hayatı bir mücadeleler manzumesidir. Hep bir mücadele, nefisle, dünyayla, çevreyle ve insanın fıtratını bozabilecek her şeyle mücadele. Bu mücadele şüphesiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tarif ettiği büyük cihattır. Rabbimiz kendimizle girmiş olduğumuz bu en çetin cihatta da yar ve yardımcımız olsun. Amin. Evet, Şefika Meriç'in kaleme aldığı Hırslarımıza Yenilmeden başlıklı yazısını paylaştık. Ve son olarak değerli dinleyenler, Dirilmek İçin Ölünüz başlıklı Merve Güleç'in kaleme aldığı yazıyı paylaşacağız. Nazenin bir ömrümüz bir göz yumup açmış gibi. Geldi geçti duymadık. Bir kuş konup uçmuş gibi. Aşık Paşa'nın da dediği gibi, bir kuş misali bu dünyaya konup göçen bizlerin ömür sermayesi her geçen gün tükeniyor. Dünya her zamanki gibi aldatıcı yüzüyle bizleri meşgul edip hiç ölmeyecekmişiz gibi yaşatıyor. Gün gelecek, hayat imtihanı bizim için de sona erecek ve vazifeli melek emaneti teslim almaya gelecek. Önemli olan onu nasıl karşılayacağımız ve o misafirle buluşmaya hazırlıklı olup olmamamız. Ölüm denilen gerçek herkes için farklı farklı tecelli edecek. Kimisi için hüzün dolu, kimisi için şebiyaruz. O günde maharet ölüm meleğini hasretle beklenen bir dost gibi, sevgiliyle vuslatı yaşatacak bir vasıta gibi görüp, hoş geldin diyerek karşılayabilmek. Üstad Necip Fazıl Kısakürek ne güzel söylemiş. O demde ki perdeler kalkar, perdeler iner. Azrail'e hoş geldin diyebilmekte hüner. Zor iş ölüme hazırlıklı olmak. İstekleri, emelleri sonsuz olan insan olduğu için. Nitekim ecel ansızın kapıyı çalacak bir gün. Hayatın tam ortasında hiç hesaba katmadığımız bir anda gelecek belki. Hayata dair hala planlar yapıyorken, daha yapılacak işler bitmemişken, dünyaya ait heves ve isteklerimiz sınırsızken, ansızın kapıyı çalacak. Hazreti Enes radıyallahu anh şöyle anlatır bu durumu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yere bir çizgi çizdi ve "Bu insanı temsil eder." buyurdu. Sonra bunun yanına ikinci bir çizgi daha çizerek "Bu da ecelini temsil eder." buyurdu. Ondan daha uzağa bir çizgi daha çizdikten sonra "Bu da emeldir." dedi ve ilave etti. İşte insan daha böyleyken, yani emeline kavuşmadan ona daha yakın olan eceli ansızın geliverir. Vadenin ne zaman dolacağını bilmiyoruz ama bir sonraki nefesimiz son nefesimiz olabilir. Bu sebeple ölümü çokça tefekkür etmeye, bunun neticesinde de dünyanın şatafatlı halinden yüz çevirip er ya da geç gelecek olan ecelimiz için hazırlıklar yapmaya ihtiyacımız var. Dünyaya gereğinden fazla ilgi duyduğumuz, ölümü tefekkür etmeye fazlasıyla ihtiyacımız olan şu günlerde, ara sıra düşünsek de hayatın debdebesi her zaman olduğu gibi unutturur bize bu acı gerçeği. Bir gün hayatımızda yeri olan kimselerden biri daha göçünce ebedi aleme hatırlarız ölümü. O zaman düşünürüz dünyaya niçin geldiğimizi, akıbetimizin nasıl olacağını. İyi biliriz aslında aynı halle halleneceğimizi. Biliriz 2 metrekarelik çukurun ebedi yolculuğumuzun ilk istirahatgahı olacağını. Gel gelelim davetsiz misafir kapımıza gelene kadar da yakıştırmayız, yakıştıramayız bu hali kendimize. Öyle garip duygulara bürünürüz ki sanki en yakınımızdakiler dahil herkes ölüm duygusunu tadacak ama biz tatmayacağız. Halbuki küllü nefsin zaikatül mevt buyurur Yüce Mevla. Her nefis ölümü tadacaktır. Kaçış yok, es geçme yok, istisna yok. Sen de o hazin sonu tadacaksın, ben de. Ölüme çare yok. Ve o son nefesi verdiğimiz anda başlayacağız başkaları için kullandığımız başka adlarla, başka sıfatlarla anılmaya. Artık adımız o dakika itibarıyla cenaze olacak, merhum olacak, merhume olacak, ölü olacak, rahmetli olacak. Bir anlıktır bu oluş, çok uzak değil bize. Alıp vermesine bile sahip olamadığımız bir nefes kadar yakın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ölümü tefekkür etmenin dünya ve ahiret hayatımız için ne kadar faydalı olduğunu şöyle açıklamıştır. Ölümü çokça hatırlayın. Çünkü ölümü hatırlamak insanı günahlardan arındırır, dünyaya karşı zahit kılar. Eğer zenginken ölümü düşünürseniz sizi zenginliğin afetlerinden korur. Fakirken tefekkür ederseniz hayatınızdan memnun olmanızı sağlar. Yine Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Bütün zevkleri kökünden yok eden ölümü çokça hatırlayınız. Kişinin akıbetini, ahiretini, ölümünü ve kabir hayatını tahayyül etmesinin, düşünmesinin insana kazandırdığı en önemli özellik, kişinin dünyadan soğuması ve yüz çevirmesidir. Kişi, ölümü tefekkür ederek müptelası olduğu dünya hayatının geçici olduğunu bilir ve ömrünü bu hakikat üzere sürdürür. Ölümü tefekkür etmek, kişiyi kalbi bir kıvama soktuğu gibi aynı zamanda takva sahibi yapar. Ölümü sürekli tefekkür edebilen bir insan, hayata ibret nazarıyla bakar. Nasıl yaşaması gerektiğini, dünya ile kalbi arasındaki bağın nasıl olması gerektiğini öğrenir. Bu sebeple Hz. Mevlana Kuddise Sirruh şöyle buyurmuştur: "Dirilmek için ölünüz." Çünkü yaşadığını fark etmek, hayatın kıymetini bilmek, ölümü anlamak ve hissetmekle mümkündür. Hasılı, büyüklerin her zaman dediği gibi, her geceni Kadir, her gördüğünü Hızır bil düsturu hayatımız için ne kadar önemliyse, alınacak her nefesi de son nefesmiş gibi almak, o nefesi öyle değerli görmek, ona göre de faydalı işlerde ömür tüketmek aynı derecede önemlidir. Bu hususu yaşantımıza tatbik etmenin en mühim yolu da ölümü düşünmekten geçmektedir. Kabir ziyaretleri ölümü tefekkür etmek için tabiri caizse biçilmiş kaftandır, büyük bir fırsattır. Bizlerle yiyip içen, oturup kalkan nice geçmişlerimiz, nice anne, baba, dede, nine, kardeş ve eşlerimiz oradalar. Hepsi bizim gibiydi, sayılı nefesleri sona erdi de toprağa gark oldular. Bizler de onlar gibi olacağız. Şu yalancı dünyadan bir gün biz de göçeceğiz. Güzel bir ölüm tefekkürü olan Yunus Emre Hazretleri'nin şu şiiri ne kadar da manidardır: "Yalancı dünyaya konup göçenler, ne söylerler, ne bir haber verirler. Üzerinde türlü otlar bitenler, ne söylerler, ne bir haber verirler. Kiminin başında biter ağaçlar, kiminin başında sararır otlar. Kimi masum, kimi güzel yiğitler, ne söylerler, ne bir haber verirler. Toprağa gark olmuş nazik tenleri, söylemeden kalmış tatlı dilleri. Gelin, duadan unutman bunları, ne söylerler, ne bir haber verirler. Kimisi dördünde, kimisi beşinde, kimisinin tacı yoktur başında, kimi altı, kimi yedi yaşında. Ne söylerler, ne bir haber verirler. Kimisi bezirgan, kimisi hoca, ecel şerbetini içmek de güç ağ. Kimi aksakallı, kimi pir hoca, ne söylerler, ne bir haber verirler. Yunus der ki, gör takdirin işleri, dökülmüştür kirpikleri kaşları, başları ucunda hece taşları, ne söylerler, ne bir haber verirler. Rabbimiz cümlemizi ölümü çokça tefekkür edip, hayatını buna göre şekillendiren, ömrünü bu hal üzere değerlendirerek rızasına nail olan kullarından eylesin. Rabbimiz, Azrail aleyhisselamı gönül hoşluğuyla karşılayabilen ve vuslata erenlerden eylesin. Amin. Merve Güleç'in kaleme aldığı "Dirilmek için Ölünüz" başlıklı yazısını paylaştık kıymetli dinleyenlerimiz. Bugün Şebnem Dergisi'nin Aralık 2015 sayısından yazılar aktarmaya çalıştık size. Böylelikle bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.